Hayırlı günler sayın izleyicilerimiz. Programımızı bugün Ankara'dan gerçekleştiriyoruz. Programımızın konuğu Sayın Nusret Demiral. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz.
Evet efendim. Bugün Sayın Nusret Demiral'ın ofisinden gerçekleştiriyoruz programımızı. Sayın Nusret Demiral yakından tanıdığınız gibi Devlet Güvenlik Mahkemeleri Onursal Cumhuriyet Başsavcısı inşallah. Efendim ofisinizde tabii hemen gelir gelmez dikkati çekmiyor değil. Yani çok güzel resimler var. Atatürk'ün Millet Meclisi'nden çıkarkenki resmi. Türk bayrağı zaten gayet güzel akıyor. Yine Atatürk'ün Ne Mutlu Türk'üm diyene. Tabii hukuki sözler de var. Osmanlı tuğrasından tutun. Böyle güzel bir ofisiniz var maşallah. Sizin tabii milli yönünüz, milli meselelere sahipleşiniz, milletimize sahip dedişinize hep herkes çok iyi bilir. Biraz bize Atatürk'ün milli manevi dindar yönünden ve onun Türk birliği ülküsünden bahseder misiniz Sayın Başsavcı?
Şimdi tabii Atatürk'ü dile getirmek, Atatürk'ü övmek, Atatürk'ün yanında olmak, onunla beraber yürümek, Atatürk'ün Türklüğe bakışı içinde kendisini göstermek isteyen bir kişiliği taşımak çok zor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir imparatorluğun dünya devletleri tarafından bölüştürülmesi üzerine, hatta bu bölüştürmeyi bir kuvvet gücüyle gösterisi üzerine ilk adım 19 Mayıs 1919'da herkesin bildiği gibi Samsun'da atıldı. Ama ondan önce Atatürk'ün askerlik yönü kısaca izah içine alınırsa bir Çanakkale Savaşı'nı düşünelim. Çanakkale'de Atatürk dünya milletlerine, hatta daha geniş olarak dünya devletlerine vatan toprağının nasıl korunacağını öğretti. Arkadan Avrupa ve diğer devletler Osmanlı İmparatorluğu'nun artık asla bir hadam, asla bir imparatorluk, yıkılmaya mahkum edilmiş bir zihniyet içinde geliştirildi. Bunun üzerine İstanbul tabii onlar tarafından elde edildi. Büyük Atatürk askerlik deası yanında okuduğu kitaplardan, gördüğü izlenimlerden bir devlet nasıl kurulacağını kendine öğretmişti. Hazır bir kişiliği vardı. O niyetle Samsun'a ayak bastı. Samsun'da etrafında kimse yoktu. Oradan Habs'a malum, oradan Erzurum'a kadar uzanan bir uzun yolculuk, sonra Sivas, sonra Ankara. Tabii bu arada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yabancılar bölüşmüşlerdi, yabancı devletler bölüşmüşlerdi. Sonunda ne oldu? Bu bölüşmeyi üzerine bir çizik atmak için Türk ulusu Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının birlikteki yönlendirmesiyle bir devlet kuruluşu içine girdi. Çoğu yadırgadılar bu adımı. Nasıl bir devlet olacaktı dendi. İşte o zaman Atatürk büyüklüğünü gösterdi. Devlet şeklinin cumhuriyet olmasına kendi karar verdiğini ve o kararı arkadaşlarına açıkladığında en yakın arkadaşları dahi Osmanlı'nın ekmeğini yediği, suyunu içtiği bir ortam içinde biraz kendilerine, kendisine karşı uzak kalmaya çalıştılar. Atatürk'ün bir büyüklüğüyle ikna ediş gücü de vardı. Bu güç içinde kurulmuş olan hazırlık safhasındaki devletin millet meclisinde en yakın arkadaşları Cumhuriyet'in ilan edilmesi gerektiğini o millet meclisine bildirdiler. Hatta çıkıp konuştular. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kısa bir ortam içinde böyle geliştirildi. Ama İstiklal Savaşı'nı birkaç cümlede anlatmak istersek, orada da Büyük Atatürk vatan toprağının düşmandan nasıl arındırılacağını bütün dünya milletlerine İstiklal Savaşı içinde anlatmıştı. Birkaç cümleyle de ilk hedefiniz Akdeniz demekle Türkiye Cumhuriyeti'nin Anadolu Trakya toprağı üzerinde kurulacağını zaten o zaman işaret etmişti. Devlet kuruldu ama devlet çatısının temeli nasıl olacaktı? İşte burada Osmanlı İmparatorluğu'nu biraz da daha üzerine giderek söylersek, dini yapılanma içinde dindarlığını ileri sürüp de devleti yıpratan kişiler çoğaldı. O kişilerin devlete zarar verdiğini düşündü. Onlara karşı bir cephe almak şöyle dursun, yeni bir taktikle yeni bir düzen kurmak zaruretini hissetti. Bu hissediş şeklini de bir misalle size açıklama ortamı içine girersek, Atatürk mülki idare ile dini idareyi, mekanı birbirinden ayrık bir ortam getiştirmek istedi. Bunun ismine de layık devlet şekli dedi. 23 Nisan 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmadan önce Cuma gününe rastlıyordu o gün. O gün Hacı Bayram Camii'nde yeni Türk Devleti'nin kuruluşuyla ilgili dualar yapıldı. Hatta bilirsiniz Atatürk'ün ellerini açıp dua ettiği bir resmi de bu anılarda herkeste belki bellidir. Gücü olan kişiler bunu zihninde saklar. Çünkü Atatürk'ü güçsüz olan kişiler sinesini alamaz. Atatürk çok güçlü. O bakımdan manevi yapı içinde de Atatürk'ün büyüklüğünü kabul etmek zarureti her Türk insanının, her Türk vatandaşının önde gelen ödevi olduğunu ben düşünüyorum. Biraz daha ileri gidersek, o duadan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelindi. İşte dedi, mülki mekan da mülki mekan sözleriyle o mekana yakışacak şekilde bir açılış hitabesiyle açılması gerekir dendi ve orada Atatürk kurduğu ve kurulacak olan devletin ilk Büyük Millet Meclisi'nde o açılışında mülki mekanla dini mekanın nasıl ayrık olacağını hareketiyle de göstermiş oldu. Görev sırasında bazı yerlerde bulundum. Ben bir Trakya çocuğum. Trakyalıyım. Tekirdağ memleketimiz. Orada yerli olan ve Anadolu'dan ilk Türk kabileleri olarak gönderilen boyların çocuklarıyız biz, torunlarıyız. Hatta orada yerli olanlara gacal derler. Yani oturmuş bir aile gelmiş. Osmanlı Devleti kurulmadan önce Türkler zaten oraya yerleşmiş. Nereden gitmişler? Güney Anadolu'dan gitmişler. Antalya'dan tutun, Adana sahillerinde ne kadar Türk boyları varsa her boydan kendine göz gitmiş. Görevim sırasında Türklüğümü ben kader biraz da Hacı Bektaş'ta görev yaptım. Malum Hacı Bektaş-ı Veli velilik mertebesini çok önde gelen, çok önünde giden bir kişiliğe sahipti. Anadolu'ya geldiğinde Hacı Bektaş seçilmesinin nedeni, bakınız Hacı Bektaş Anadolu'nun tam ortasıdır. Kağıdı katladığınızda tam ortasıdır Hacı Bektaş. Orada Türklüğü öğrendim ben. Hacı Bektaş Veli'nin türbesinin bitişinde, ki o zaman tekke ve zaviyeler kapalıydı. Halen de zaten böyle bir ortam söz konusu. Ama kapalı olması, yasak olmasını getirmemişti. Oraya gelip gidenler, Hacı Bektaş Veli'ye yüzünü sürenler, dua edenler yine Anadolu insanıydı. Trakya insanıydı. Dünyada yaşayan insanlardı. Hacı Bektaş Veli'nin bir özelliği, Türklere Müslümanlığı Türkçe olarak öğretmek için feyiz almış kişiliği vardı. Ahmet Yesevi tarafından. Bu çok önemli tabii. Bunu öğrendim ben. Ondan sonra Ankara'ya geldim. Ankara'da bir 10 sene çalıştım. Muhafazakar kanat diyorum ben. O kanat 10 seneyi doldurduk diye beni Ankara dışında bir yere 10 kişilik bir grubu tayin etmek istediler. Nasip Samsun oldu. Samsun'da Atatürk öğrendim. Şimdi Atatürk bilgisi, din bilgisi, Türklük bilgisi bir arada idi. Yalnız bir Mevlana kalmıştı. Sosyal demokratlar beni Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı olarak onların tavırlarına, devlete karşı çıkış tavırlarına, kanunların bize verdiği yetkiye göre karşı koymamız üzerine Ankara'dan uzaklaştırmak istediler. Parti böyle bir karar aldı. Göreve başladı bir bakan. O bakan zamanında beni Konya'ya tayin etmek istediler. Ankara'dan alıp götürmek istediler. Kader beni tekrar Ankara'da bıraktı. Ama bıraktıktan sonra beni almak isteyen bir partinin bakanı kendi görüşüne karşı olmamıza rağmen bizi Konya'ya gönderdi bir panele. Biliyorsunuz bu Seyfi Bey, Alevi dedesidir, Özbeş Türk'tür. 700 sene öncesine kadar inebilecek bir aile tanımı vardır. Beni tanıdıktan sonra devlete sahip çıkılacak hareketlerin nasıl olacağını biraz da herhalde bizim samimiyetimize dayanarak bize karşı müsamahası arttı. Dostluğumuz oldu. Bir de Hacı Bektaş'ta tabii Cumhuriyet Savcılığımız var. Bu böyle giderken görevimiz bitti. 11 sene 6 ay Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı yaptım. Bu başsavcılık sırasında birçok hadise oldu Türkiye'de. Bu hadiselerin bir kısmını çözümleyebildik. Bir kısmını çözümleme gayreti içinde olsak da engeller vardı. Neydi engeller? Bizim insanımız müşteki olan, şikayetçi olan kişiyi saklamaz da ama suçluyu saklar. Kimseden pek böyle bilgi alamadık. Yalnız vatandaşlarımız bizim samimiyetimize, arkadaşlarımızın samimiyetine inandığı için çok kısa süreler içinde bizlere bilgi, kasetler içinde bilgiler ulaştırdı. Bizzat benim adresime de gönderilirdi. Onun için Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde çalışan her insanın boyu ne olursa olsun büyük isminin Türk olduğunu bilmesi ve buna da kendisinin bizzat Anadolu ve Trakya'da yaşadığı için özen göstermesi önde gelen hem ödevi hem bir şartıdır. Yaşam şartıdır. Bunun dışında hareket ettiğimiz sürece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde biraz çalkantı olacak. Son zamanlarda biliyorsunuz bir illegal örgüt ki zihniyeti Marksist-Leninist bir düşünce içinde geliştirilmiş bir zihniyet olarak PKK kuruldu. PKK'nın tehlikesini görevdeyken sezdik. Siyasi kanat olarak görev üstlenmiş olan kişilerin yaşantılarını, bütün hareketlerini takip etmek suretiyle Türkiye'de onlara karşı yargının takındığı tavrı hepiniz biliyorsunuz. Bu tavır Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bazı mihraklarda o sıralarda görev üstlenmiş kişilerce durdurulmak şöyle dursun, biraz uzakta kalmamızı arzu edenler vardı. Biz buna rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğunda devlet kuruluşu içinde bir önemli nokta da 3 tane büyük erk ki bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti idare tarzı bir de yargısıydı. Üçü de birbirinden müstakil. Hepsi görevini yaparken ne Türkiye Büyük Millet Meclisi yargının önünde, ne yargı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde, ne devletin hükümeti diğerlerinin önünde olmayacaktı. Ancak nasıl oluyordu? Yargıya intikal eden bir husus, yargı tarafından çözümlenmesi ve mevcut kaideler tatbik edilerek sona gidilmesi gerekiyordu. Nitekim o ortam içinde çalışmalar yürüyor. Halen de bunun münakaşasını yapıyoruz. İşte siyasilerimizden biraz da uzak kalmalarını arzu edilen, uzak kalmaları arzu edilen şey birbirinin işleri üzerine uzaktan ve yakından yorum ortamı içine girmemeleridir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Hakkari'den tutun Edirne'ye kadar, işte Kars'tan tutun, Iğdır'dan tutun, Yunanistan hududuna kadar yaşayan insanımızın yine çizerek söylüyoruz, büyük adı Türk, Türk ulusu. Şimdi Atatürk'ten bu anlatımdan sonra Atatürk'ün zihniyetinden, Atatürk'ün manevi yapısından bir bahis ortamı içine girersek, başka bir çerçeve içinde Atatürk'ü değerlendiririz. Atatürk dinsiz değildi. Dini, sözlerimizin başında söylediğimiz gibi, mülki mekan içinde almak istedi ve aldı. Din içinde de mülki mekana koymadı. Belki yadırgandı, belki buna karşı biraz daha katı din görüşü içinde olanlar karşı koymak, hatta onun bu hareketiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasına dek yaptığı bazı önemli hadiseleri, hatta önemsenmeyecek durumda değil de önemi daima büyük olan hadiseleri silmek için elbette ki hareket tarzı sergileyeceklerdi. Nitekim böyle şeyler oldu.
Atatürk yobazlığa karşıydı esasında. Yani Osmanlı'nın yıkılmasına vesile olmuş. Hepimiz gibi o da yobazlığa
şimdi katı karşıydı. Katı görüş. Öteki taraftan sosyal demokratların görüşünü onda da katı görüşe karşıydı. Yani ne demişti Atatürk? Bir sözü de çok ağır orada. İşte komünizmi bulduğunuz yerde durduracaksınız. Öteki tarafı da benim insanımı yanlış dini düşüncelerle yönlendirecek kişilerin elinden kurtaracaksınız. Ben bunu istiyorum dedi. Annesini görüyorsunuz Atatürk'ün. Bir başörtüsü, bir giyiniş tarzı var benim insanımda. Samimiyet var. Onun için hiç kimse çıkıp da Atatürk dinsizdi, Atatürk bu devleti kurarken dini silmek için çalışmalar yaptı deme düşüncesi içine kendisini sokmamalı. Bu yanlış. Hareket tarzından diğerini de sürecek olursa deriz ki Atatürk askerdi. Atatürk kurucu zihniyet içinde devlet kuruluşunu da yapan, düşünceyi taşıyan bir fikir sahibiydi. Atatürk milletini seviyordu. Yalnız Anadolu ve Trakya insanı olarak değil. 1930 yıllarında Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları dışında kalmış kandaşları üzerine Türk Birliği'nin bir zaman gelecek kurulacağı ortamı yaratılacağını da düşünmüştü. Söylediği her şey kendi sağlığında, kendi düşüncesi içinde halen bugün dünya milletleri tarafından görüldüğü gibi Türk milleti tarafından da görülüyor. Nitekim Atatürk 100 yaşına bastığında dünya devletleri UNESCO ortamı içinde Atatürk'ü dünya lideri olarak seçti. Bu herkese nasip olmamıştır. Atatürk istedi mi bu? Beni dünya lideri yapın diye. Ama onlar herkese örnek olacak hareketleri vardı Atatürk'ün. Bir kere herkes eşit görmüştü. Siyahı vardı, Müslümanı vardı, Hristiyanı vardı, Anadolu'nun dışında insan vardı. Kendine karşı gelen insanlar, bunların hepsinin hürriyetini sağlayacak bir ortam, bir devlet şekli yaratmak istedi. O devlet şeklinin içinde manevi bir yapı biraz daha genişletip, devlet yapısında biraz daha genişleterek söylersek 21. asır Türk'ün aslı olacağını düşünüyorum ben. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık bir dünya devleti olmak arzusunun dışında fiili yapısıyla da görüşüyle de dünya devletlerinde hem dinin hem idarenin hem de devletler arası birlikte oluşunun tesirlerini bugün görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulurken Atatürk bir sözü daha var. O sözü de bilmiyorum. Burada. Bulabilirsem. Diyor ki efendiler, Avrupa'nın bütün ilerlemesine, yükselmesine ve modernleşmesine karşılık Türkiye'nin tam tersine gerilemiş ve düşüş vadisine yuvarlana durmuştur. Artık vaziyeti düzeltmek için mutlaka Avrupa'dan nasihat almak, bütün işleri Avrupa'nın emellerine göre yapmak, bütün dersleri Avrupa'dan almak gibi zihniyetler belirdi. Halbuki hangi istiklal vardır ki ecnebilerin nasihatleri ile ecnebilerin planları ile yükselebilsin? Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir. Bu cümlesi bir devlet içinde devletin gidişatını iktidarı elinde bulunanlar için bir çerçevedir. Öyleyse Türkiye Cumhuriyeti Cihan Şumul zihniyet içinde kendine yer bulmuştur ve hudutları dışına taşmak arzusunda taşıyan bir idari tarzı içinde kendisini yönlendiren yöneticiler de bulmuştur. Bugün iktidarda olan kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulurken milletin hakimiyeti içinde devlet idaresi söz konusu edildiğinden millet onları istemezse diğerlerini idareye talip olanları şeye getirebilir. Öyleyse artık hiç kimse fiil içinde devleti yönetmek için idareye ele alma düşüncesini kendisinde var olduğunu düşünmemeli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde iktidara gelenler nasıl geldi? Seçimle geldi, yine seçimle gitmeli. Kaide bu. Türk milletinin bir sözü de dünyanın her yerinde Türk'ün ayak izi var. Dünyanın her yerinde Türkçe konuşan insan var. Son zamanlarda Türkçe olimpiyatları kuruluyor. Ne kadar güzel konuşuyorlar. Bizim insanımız da dünyayı tanımalı, tanıyacak. Hepiniz gençsiniz, tanıyacaksınız. Dünyanın her yerinde Türk'ü tanıyan, Türk'ü seven, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün dünya devletlerine karşı kurulduğunu bilen bütün milletler elbette ki bundan sonra da bizim bu cazibemizi, bizim bu feragatla kurulan devletimizi pek sevgiyle, şefkatle önüne gelip istemiş olacaklarını düşünmemek lazım. Ona göre düşman da olsa onda bir dostluk, dostça geçirme ortamı yaratmak mecburiyetindeyiz. Nitekim son günlerde bu yapılıyor. Herkesle dostuz. Düşmanı tanıyacaksın ama dostça geçineceksin. Öyleyse Cihan Şumul bir devletin evladı olarak hepiniz bundan sonra yetişecek nesiller şunu bilmeli ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti milleti gibi tarihsel bir ortam içinde gelişmiş, gelişmekte ve 21. asrın da devleti olmakta namzet olduğunu herkese öğretmeli, hatta kabul ettirmelidir. Benim sözüm bu kadar.
Evet efendim, çok güzel arz ettiniz. 21. yüzyılın büyük devleti olacağını Amerika başkanları da gelip burada ifade etmişlerdi. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi. Hem bölgeden de Türkiye'ye çok önem veriliyor, hem batıdan da çok önem veriliyor. Bizim geçmiş tecrübemiz, laik, demokratik, hukuk devleti anlayışımız, Müslümanlığı güzel yaşayışımız, aydın ilerici oluşumuz ve soydaşlarımızı, dindaşlarımızı kucaklayan bir yapıyla eskisi gibi bir birlik, dünyada yine barış, sevgi, kardeşlik ve kalkınma ortamını yine Türkiye öncülüğünde Allah'ın izniyle gerçekleştireceğiz.
Türklüğün bir hasleti de var. Konuşurken somurtmaz. Gözlerin içiyle beraber dudakları da tebessüm eder. Türklük önemi. Emekli olduktan sonra dostlar sofrası diye, tabii başka arkadaşların katkısıyla, yakın arkadaşlarımız şey yaptık. O dostlar sofrasında çalıştığım cumhurbaşkanlarını, çalıştığım bakanları, çalıştığım meslektaşlarımı ve dostlarımızı davet ediyoruz. Bir gün bir arkadaşımız bize dedi ki, ya sen kimsin Nusret? Bunların hepsini topluyorsun. En büyük, en leziz otellerde onlara ağırlıyorsun. Bunu nasıl yapıyorsun ya? Sen kimsin? Kim oluyorsun? Tabii bu söz biraz da karşı arkadaşımızın böyle kıskanma dışında sevecen haliyle söylendiği için ben o gün oturdum. Çok enteresandır. Bilmiyorum. Bulabilirsem size. Buldum. Bak. Dostlar sofrasında haykırdım dedim. Ben kimim? Asya'dan koşup geldim. Dağ taş açtım geldim. Türk olduğumu bildim geldim. Anadolu ve Trakya'mda oba kurdum geldim. Genimde Türklüğüm, kanımda asilliğim vardı geldim. Varlığım feda olsun, kanım helal olsun, vatanım benim olsun. Düşmanı yendim geldim. Nerelisin diye sorma bana. Kanımdan tanı beni. Yurdumdan kovamazsın, toprağımda kanım var benim. Türkiye'm, Türk'üm benim. Damarımda asil kanım var benim. Aykırışım düşmanı tanımamdan benim. Bu odakta bugün kendimi tanıyışım benim. Ne mutlu ben bir Türk'üm diye aykırışım bundandır benim. Kendimi böyle tarif ettim. Daha doğrusu biraz da Türklüğü tarif ettik biz burada. Türk insanı bilge insandır. Türk insanı hoşgörü insandır. Türk insanı yardımı seven insandır. Türk insanın misafirperverliği dünyada tanınmış bir yakınlık içinde simgelenmiştir. İşte bütün bunlara karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenler, yönetme görevini üstlenmek isteyenlerin tek azmi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan insanın Atatürk'ün birlik ve beraberliği simgeleyen sözüyle hareket etmelerini kendilerine şiar edinmeli. O söz ne mutlu Türk'üm diyene sözüdür. Ne mutlu Türk'üm diyene sözü bizim sözümüzün de bizim konuşmamızın da sonu olduğunu düşünüyorum. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun.
Efendim biz teşekkür ederiz. Programımıza katıldınız. Çok istifadeli sözler sarf ettiniz. İnşallah milletimiz de bunlardan faydalanacaktır inancındayım. Çok teşekkür ederiz. Bizi ağırladınız.
Sağ olun.
Eksik olmayın. Sağ olun. Efendim programımızın sonuna geldik. Sayın Başsavcımız Nusret Demiral'la birlikte yaptığımız programımız. Haftaya tekrar görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.